Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Başkent'ten birlikteliğimiz başladı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nde bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Yayınımızda olmanızı bekliyoruz. Programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özden var ve speakeriniz ben Nilgün Duruk. 15.55'e dek telefonlarınızla, elektronik posta yoluyla Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden de yayınlarımıza ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızda yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet, birlikteliğimizin şimdi ilk müziğine kulak verelim. Sizler müziğimizi dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza alalım.
Sevgili söyle vaktin var yine.
Türkiye'de saatlerimiz 15, onu gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyo konuğumuzu hemen siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle tanıştırmak istiyorum. Türkiye Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim, Kültür, Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Türk Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve yine Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ayşegül Ataman bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, nerede zeka ile ilgili bir şey var? Oradasınız orada anladığım evet. kadarıyla. Ne evet. güzel. Şimdi gözümüz gibi baktığımız çocuklarımızın eğitimleri, sosyal ve fiziki gelişimleri bizim için her şeyden önemli tabii ki. Her anne baba çocukları için en iyi hayatı tasarlamak ister ve her anne baba çocuğunun hep çok zeki olduğunu, en zeki olduğunu düşünür. Şimdi çocuğumuzun özel yetenekli olduğunu nasıl anlarız acaba? Neler söyleyeceksiniz bu konuda?
Tabii önce şunu belirtmek lazım. Çocuğun aile için anlamı çok çok önemli. Çünkü hem neslin devamı oluyor, hem armağan oluyor. Hem de beklentilerimizi karşılayacak olan bir varlık olarak alıyoruz. Evet. Bizim yapamadıklarımızı yapacak.
İstiyoruz, bekliyoruz zeki olmalarını.
Bekliyoruz. Onun için de doğduğu andan itibaren bütün yatırımlarımızı özellikle son yıllarda çocuklarımız üzerine yapıyoruz. Çünkü öyle bir eğitim sistemimiz var ki istediğiniz alanda eğitim alamıyorsunuz. İstediğiniz mesleği yapamıyorsunuz. İşte TEOG'dan bir tarafa atılıyorsunuz. Ondan sonra KPSS sizi başka bir tarafa atıyor. Üniversite sınavı istemediğiniz bir yere koyuyor ama içinizde bir şeyler kalıyor. Hiç olmazsa çocuğum yapsın diye. Doğar doğmaz çocuklar üzerine büyük yatırım yapmaya başlıyoruz. Evet. O nedenle sınav kapılarında çocuklardan çok annelerini babalarını görüyoruz. Evet. Acaba bunu gerçekleştirecek mi diye. Tabii böyle olunca çocuğun kapasitesini en üste kadar çıkarabilecek imkanlara sahip oluyor ailelerin büyük bir kısmı. Kapasitemizi artıramıyoruz biz. Bir üst dilime atlatamıyoruz ama kendi sınırları
için yapabileceğimiz şeyler var mı?
Kendi sınırları içinde artırmamız mümkün. Yani olağan gelişen bir çocuğu biz üstün yetenekli yapamayız. Zihin yetersizliği olan bir çocuğu olağan gelişen bir çocuk yapamayız. Ama olağan gelişen çocuğu en alt dilimden en üst dilimine kadar çıkartabiliriz. Üstün yetenekli çocuğu da kendi kapasitesi içinde çıkartabiliriz.
Evet. Peki nasıl anlayabiliriz çocuğumuzun üstün yetenekli
olmadığını? Şimdi yapılan tüm araştırmalar bazı ipuçları veriyor bize. Bir defa bu çocuklar doğdukları andan itibaren sanki programlanmış gelmiş gibiler. Şimdi artık kör bebekler yok biliyorsunuz. Doğan çocukların hepsinin gözleri fıldır fıldır açık vaziyette evet. öyle. Gözü kapalı bebek yok. 6-8 ayda çocuk doktorlarının da tespitleri var. Dikkat ediyor, çevresine bakıyor, resimlere bakıyor, insanların yüzüne bakıyor, eşyaları takip ediyor. Şimdi gelişim açısından baktığımızda bir erkenlik söz konusu oluyor. Erken yürüyorlar, erken diş çıkarıyorlar, erken konuşuyorlar. Ama konuşma atta ditti gibi değil. Anne bahçemizde çitlerin arkasında kahverengi renkli bir yavru köpek var gibi upuzun cümleler kurarak konuşuyorlar.
Evet.
Bunlar gösterge olarak kabul ediyoruz. Konuşma çok önemli. Konuşmanın içeriği çok önemli. Sünger gibi
kurduğu
alıyorlar.
Cümleler
kurduğu
çok
cümleler
önemli.
Çok önemli. Bir de hemen 5N1K'ya başlıyorlar. Neden? Niçin? Niye? Nasıl? Hani bu ne, bu ne, bu ne, bu ne der çocuk 3 evet. yaşındayken ama bunlar daha ayrıntılı sorguluyorlar. Niye ağaçların altına kar yağmaz? Niye kar orada erken erir?
Gibi.
Güneş, ay, dünya bunlar nasıl uzayda duruyorlar birbirlerine çarpmadan gibi sizin aklınıza gelmeyen bir yan ayrıntılı soruları bunlar sorgulamaya başlıyorlar. Çok küçük yaşta ölüm üzerine görüşlerini bildiriyorlar. Ben çocuk almak istiyorum, sen de yaşlanma anne çünkü yaşlanırsan sen öleceksin. Ben büyüyeyim o zaman gibi bu çeşit şeyler, konuşmalar yapabiliyorlar. Yani gösterge bütün araştırmalarda bize zihinsel gelişimle dil gelişiminin hızlı gittiğini gösteriyor. Hı hı. Bir sene önce geçtiği yolu ertesi sene hemen hatırlayabiliyor. Biz geçen seferde buradan gitmiştik, babaannemlere daha yakın oluyordu gibi cümleler kurabiliyor. Görselleri çok kuvvetli oluyor. Evet. İşitseli çok kuvvetli oluyor.
Peki nasıl bir test sonucunda ortaya çıkıyor? Ya da kaç yaşında yapılması gerekiyor bu testin?
Şimdi genellikle 6 yaşa kadar çocuklara çok fazla zeka testi uygulanmıyor. Bizler zaten son yıllarda zeka testleriyle çocuklara etiket konulmasına çok da taraftar değiliz. Çünkü etiketin olumlu ve olumsuz yanları var. Evet. Olumsuz yanları, çocuklar çocukluklarını yaşayamıyorlar. Hı-hı. Hep zekaları oranında davranış göstermesi
i̇şte bazı bekleniyor. Bazı ailelerde sırf bu yüzden çocuklarını böyle bir teste tabi tutturmak istemiyorlar.
Kesinlikle.
Değil mi? Çünkü o zaman işte 3 yaşında çıkacak, 6 yaşında. O zaman o aradaki 3 yaşı yaşamamış olacak. Ona 6 yaş gibi,
6 yaş gibi muamelesi yapılması, evet, söz konusu. Onun dışında şu var, 6 yaşa kadar bebek testleri ve benzerleri var ama çocuğun zihinsel kapasitesi ve de hangi yetenek alanlarında ne olduğu aşağı yukarı 10-14 yaşları arasında belirleniyor. Yani, hı hı, o döneme kadar sanki çiçekten çiçeğe konan arı gibi ya da kelebek gibi yetenek alanlarında kendini test edebiliyor çocuklar. Onun için de maymun iştahlılığı çok görebiliyoruz bunlarda. Yani ben piyano çalacağım diyor. Siz aman çocuk piyano çalacak, müzik yapacak diye piyanolara gönderiyorsunuz, derslere gönderiyorsunuz. 6 ay sonra resital verecek hale geliyor. E tamam diyor, öğrendi bunu, yeter artık diyor.
Evet, başka bir şeye yönelebiliyor.
Onun için
doyumsuz mu
doyumsuz
oluyorlar?
Doyumsuz olma değil de buradan kadar yapabilirim diye kendi sınırlarını kontrol, evet, etme, kendi sınırları nerede ya, de ne yapabilirim.
Her şeyi yapabilirim.
Yapabilirim.
O zaman müthiş bir özgüven. Belki tabii, buradan da anlaşılabilir.
Tabii özgüvenleri çok fazla. Hı-hı. Özgüvenleri çok fazla. Kendi akran gruplarıyla pek anlaşamıyorlar zaten.
Kendinden
çok bebeksi
oluyorlar.
En az 2 yaş büyüklerle ve yetişkinlerle. Ya da 2-3 yaş küçüklerle. Onlara peki, abilik, ablalık
kendinden
yapıyorlar.
Kendinden birkaç yaş büyüklerle arkadaşlık ediyorsa acaba üstün zekalı olma yolunda bir şey düşünebilir miyiz? Yoksa ya da tam tersi. Kendinden yani
çevresinde,
küçük yaş,
çevresinde sadece yetişkinler varsa, akran grubu yoksa, ondan da büyüklerle konuşuyor olabilir. Tek gösterge değil.
Evet.
Ama mesela eve misafirler geldi. Kendi akran grubunda çocukların da olduğu bir misafir grubu. Onlarla gidip içeride oyuncaklarıyla oynama yerine anneleri babalarıyla oturup sohbet etmeye yeğiliyorlar. Hı-hı. Orada oturup konuşmak istiyorlar. Duygusal yandan güçlü olanları çok fazla. Empati, evet, yapabiliyorlar. Şu anda Suriyeli göçmen çocuklardan Afrika'da, Somali'deki aç çocuklara kadar balinaların, penguenlerin ya da pandaların yok olmasıyla ilgili, Kuzey Kutbu ile ilgili oturup size nutuklar atabiliyorlar. Bu konuda korkunç araştırma yapabiliyorlar. Çok erken yaştan itibaren, biraz önce arkadaşlarla da konuştuk, 3T dediğimiz televizyon, tablet ve telefon, bunların elinde. Hı hı hı. İstedikleri gibi araştırıp soruşturabiliyorlar.
Evet, evet, gerçekten öyle. Teknoloji çağına doğmuş çocuklar.
Evet, bizim
bunlar,
gibi sonradan öğrenmiş değiller onlar. Öyle oluyorlar.
Peki şimdi fark edildi. Özel eğitim aldırılmadı. Körelir mi?
Körelir. Hmm. Körelir.
Onun, evet, için özel eğitim şart.
Evet, maalesef bazı hekimlerimiz, bazıları, son hafta bana gelen velilerden aldığım bilgiye göre aman girdi vermeyin, aman kitaptan uzak tutun, aman kalemden uzak tutun, aman evin içine kitap sokmayın, normalleşsin. Çünkü üstün yetenekli çıkarsa eğer hayatı zor olur. Halbuki normal grubun.
Ne gibi bir zorluğu olabilir hocam?
Şimdi şöyle bir şey, ülkemizde üstün yetenekli çocuklara yönelik eğitim nedir diye baktığımızda belki dünyada öncülük yapmış bir ülkeyiz. Bunu hep her fırsatta siyasilerimiz de söylüyor, bizler de söylüyoruz. Dünyada üstün yetenekler konusunda Enderun okulları gibi bir sistemle 600 yıl bu işi götürmüşüz. En yetenekli çocukları devşirmiş, toplamış, saray okulunda yetiştirmiş ve devlet yöneticisi olarak onları oradan mezun etmişiz. Vezirler, Şeyhülislamlar hepsi oradan çıkmış.
Şimdiye baktığımızdaki eğitim kurumları hakkında neler söyleyeceksiniz?
Şimdi öyle yapmışız ama sonra bu iş bitmiş.
Evet.
Ancak 60'tan sonra tekrar başlamışız ama böyle sanki Medcezir gibi bir heyecanlanıyoruz, ondan sonra geri vazgeçiyoruz. Bir türlü üstün yeteneklere ayrı bir eğitim verilmesi ve özel eğitim kapsamında olması tartışılan bir konu olmuş. Çünkü bunlar zaten üstün ya, anladık, zihin engellilere eğitim veriyoruz biz. O bizim boynumuzun borcu toplum olarak, etiketlememek, engellilere yardım etmek. Bunlar zaten hızlı gidiyor. Bir de eğitim verirsek baş edemeyiz biz bunlarla, bir elit sınıf oluştururuz kaygısı var. Çünkü toplumun büyük kısmı,
bunun ne gibi bir zararı olabilir?
%68'i normal olan bir toplumda yaşıyoruz. Evet. %68 kendinin yerini kaybetmek istemez. Oturduğu yeri kaybetmek istemez. Üstün yetenekleri eğitirseniz, iyi imkanlar sunarsanız onlar bu işlere talip olacaklar ve bu işi çok daha iyi yapacaklar. Biraz da bu var tabii.
Evet. O nedenle... Ama olsun, ihtiyacımız yok mu?
İhtiyacımız çok, olmaz olur mu? Bakın, iki tane Nobel bizi çıldırttı toplum olarak.
Evet.
Kimya Nobel'i almak ne demek? Bizim aklımızda, fikrimizde var mıydı? Edebiyat Nobel'i almak ne demek? Dünya ülkeleri içinde iki taneyle çırak çıktık.
Evet.
Ama o kadar çok bu işleri yapacak bilim insanlarımız dışarılarda çalışıyor ki. Hı-hı. Beyin göçü çok kaybeden bir ülkeyiz. Neden? Üstün yeteneklere gerekli eğitimi vermediğimiz için.
Evet. Evet.
Ancak son yıllarda bazı özel okullarda, vakıflarda üstün yetenekli çocuklar için ayrı programlar açılmaya başlandı. Ama oraya da maddi gücü yeten aileler çocuk gönderebiliyorlar.
Peki, dar gelirli vatandaşlarımız nasıl bir yol izlemeliler? Şimdi, çünkü eğitim süreci hem meşakkatli
çok,
hem de pahalı bir
çok,
süreç
çok.
Galiba.
Özellikle aynı zihin yetersizliği olan çocuğa nasıl destek eğitim veriyorsanız, üstün yetenekli çocuğa da yetenek alanlarında destek eğitim vermeniz gerekir. Yeteneklerini geliştirsin,
evet,
diye. Şimdi ülkemizde iki uygulama var dar gelirli aile çocukları için. Birincisi Bilsemler var, bildiğiniz gibi. Bilsemlerin sayısı 89 civarında, her yılda artıyor.
İşte Bilsem'i de açalım isterseniz.
Öğrenci alımı her sene değişiyor. İşmekle beraber genellikle 4. sınıfta yetenekli olan çocuklar bir değerlendirmeye tabi tutuluyorlar.
Evet.
Ve orada Viskar'a göre 130 zeka bölümü ve üstünde olan çocuklar ders saatleri dışında cumartesi günleri ve pazar günleri olmak üzere destek eğitim alıyorlar. Bilsem merkezlerinde, bilim sanat merkezi demek.
Evet.
Burada hem bilim alanında hem de sanat alanında çocuklara eğitim veriliyor. Bazı Bilsemler sanatta ağırlıklı, bazıları bilimde ağırlıklı olmak üzere bu iş 1992'den beri gelen bir uygulama. Sayısı da gittikçe artıyor. Birincisi bu. İkincisi, son 3-4 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı aynı zihin engelli çocuklarda olduğu gibi okullarda bulunan destek eğitim odalarında üstün yetenekli çocukların da destek eğitim almaları yönünde bir yönerge gönderdi bütün okullara. Veliler çocuklarını tanılattıktan sonra çocuklar için destek eğitimi okul müdüründen talep edebilirler. Ama şurada şu var, bazı okul müdürleri illa gidin RAM'dan rapor alın, kaynaştırma öğrencisi etiketiyle gelsin diyor. Aileler de bundan huzursuz oluyor. Çünkü kaynaştırmaya giden çocukların büyük kısmı engelli çocuklar. Öyle algılanıyor. Halbuki bütün özel gereksinimli çocuklar kaynaştırma ortamında okumaları gereken çocuklardır.
Evet.
Bu noktada da uluslararası sözleşmelere imza attık. Böylece okullarda da destek eğitim alma imkanı var ama kim verecek o belli değil. Genellikle nöbetçi,
evet,
öğretmenler giriyor, o da yeterli olmuyor.
Evet. Şimdi her üstün yetenekli çocuğun kendine has olumlu ve olumsuz özellikleri de var tabii ki, değil mi?
Evet. Büyük kısmı yapılan araştırmalarda uyumlu çocuklar. Hı hı. Ama genellikle özellikle müfredatlar tekrarlayan türden müfredatlarsa, girdikleri zaman örneğin okula başlamadan okuma yazmayı öğrendi, matematik işlemleri yaptıysa birinci sınıfta mutsuz oluyorlar. Mutsuz olunca sınıfta kalkıp dolanmaya başlıyorlar. Arkadaşlarım ne yapıyor diyor. Öğretmenin dikkatini dağıtıyorlar. Öğretmenler de bu çocukları sınıflarında istemiyor. Davranış problemi gösteriyorlar diye. Arkadaşları isim takabiliyor. O zaman itişme tepişme davaları oluyor sınıf ortamında. Çok değil ama bunları da görmemiz mümkün olabiliyor.
Peki nasıl bir psikoloji içerisindeler acaba bu çocuklarımız normalde baktığımızda?
Şimdi şöyle bir şey, bazı uzman arkadaşlar derler ki ailelerde, adını söylemeyelim, üstün olduğunu söylemeyelim, özel biri olduğunu söylemiyorum. Ama çocuk farkında zaten üstün oldu.
Evet.
Diğer akranlarına bakıyor. Hiç kendisi gibi konuşan yok, kendisi gibi ilgi alanı olan yok. Onlar kamyonlarla oynarken bu NASA'da atılan füzelerin özellikleri üzerine araştırma yapıyor. Biliyor ki farklı olduğunun farkında. Farklı olduğunun farkında olma yanı sıra diğer arkadaşlarıyla uyumlu olmak zorunda olduğunun da farkında. Bu onda ikilem yaratıyor. Hem hep birinci olmak istiyor, hem de hep birinci olamayacağı için düş kırıklığı da yaşayabiliyor. Arkadaşları öne geçsin diye kendisini frenleme çabaları içinde olanlar da var. Onun için değişik uyum süreçleri ve psikolojileri gözlememiz mümkün olabiliyor.
Evet. Bizim kaç öğrencimiz var acaba ülkemizde?
%2 ile hesaplayın ortalama. %2,5. Evet. Çağ nüfusunun %2,5.
%2,5.
Oranı düşürürseniz, yani zeka düzeyini 130'dan daha aşağıya çekerseniz, parlak çocuklar normalin biraz üstü, %5'e kadar çıkar. %2,5, %5 arası.
Evet. Bu oranın o zaman artarak devam etmesini
%5'e ulaşmamız, %5'e evet. eğitmemiz önemli olan o.
O değil
evet.
mi? Evet. Şimdi erken tanı çok önemli tabii. Evet. %5'i ya da daha yüksek oranları bulabilmemiz için. Belki de o kadar çok üstün yetenekli çocuğumuz var ki ama ebeveyn olarak evet fark edemiyoruz. Evet, evet. Tanımlanamamış.
Evet. Şimdi şöyle bir örnek aklıma geldi. İsmail Aşan'ı bilirsiniz. Evet. Bizim harika çocuklarımızdandır. 6660 sayılı yasayla eğitimini almıştır Fransa'da. İsmail Aşan bir çoban. Çok güzel kaval çalıyor hayvanlarını otlatırken. Tesadüfen o köye giden öğretmen de müzik bölümü mezunu, oraya atanmış. Müziği çok iyi bilen bir köy öğretmeni. Kavalın çalınışından orada bir yetenek olduğunu görüyor. Ve İsmail Aşan 11 yaşındayken yasa kapsamına girdi. Son saniyede yakaladı yasayı.
Evet.
Onun için erkenlik etrafta bilmemiz gereken temel bilgileri bildiğimiz takdirde mümkün olabiliyor. Yoksa o kaval çalarak gidecekti. Bakın çevrenizde bir yığın harikalar yaratan insanlar var ama gerekli imkanları bulamamışlar. Onun için erken müdahale yapabilmemiz önemli. Bu noktada da ailelerin normal gelişen bir çocuk nedir onu bilmeleri gerekiyor.
Evet. Onun için de bu çocuklarımızı köreltmeden bir an önce bu yönde eğitim aldırmak adına yapabileceğimiz tek şey erken tanı ve iyi bir gözlem.
İyi gözlem. Gelişimi çok iyi bilmemiz gerekiyor.
Evet.
Bir de ailelerin bir kısmı çocuklarında böyle bir yetenek vehmediyorlar ve de çalıştırıyorlar. Çok iyi hatırlıyorum. Ben 4 yaşında bir kız çocuğu iki kere getirdi annesi. Hocam dedi okuyor dedi şakır şakır. Bakıyorum çocuk tek tük tek tük gidiyor. Dedim biz bir yalnız konuşalım baş başa. Dedim ne yapıyorsun, nasıl çalışıyorsun? Öğretmenim annem bana fiş ezberletiyor dedi.
Hmm.
İlla üstün yetenekli olması lazım. Neden? Başında dedim ya çocuk bir üründür, anne
evet,
babanın ürünü.
Evet, evet.
Benden ancak üstün yetenekli olur, başkası olmaz diye.
Onu da kendimiz için onda, aslında.
Onu yapan veliler de oluyor maalesef. Evet. Evet.
Efendim çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
sizinle
ederim.
Çok güzel,
sağ olun.
Çok keyifliydi.
Çok teşekkürler.
Yine birlikte olmak dileğiyle.
İnşallah.
Sağ olun,
teşekkürler, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Türk Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayşegül Ataman'dı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine ve Hayatın Seslerinde müziğe dönüyoruz.
Daha çok küçücüksün, yeni bir hayat var önünde. Kendini bilirsen, yürüdüğün yol seninle.
Yeni doğmuş bir bebek, yeni açmış bir çiçek gibi. Bir ömür var önümde, yaşarım istediğim gibi.
Bazen sıkılırsın, bazen bunalırsın hayattan.
Biliyorum.
Her şey değişir, anlamak zor gelir bazen. Bir gün herkes değişir, yenilmek zor gelir zaten.
Benim hayallerim var, benim bitmeyen umutlarım. Ama bazen yalnızım, sessiz solum sokaklarda.
Bazen sıkılırsın, bazen bunalırsın hayattan.
Biliyorum ben böyleyim.
Yeter.
...15.32 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Sayın Gürkan Avcı var. Efendim merhabalar, Türkiye'den selamlar, saygılar.
Bir mukabele ediyorum bütün dinleyicilerimize, bütün çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Gürkan Avcı, Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği'nin başlattığı bir kampanyadan söz etmek istiyoruz. Haydi Türkçe Konuş Benimle isimli dil, kültür ve eğitim kampanyası Almanya'daki sosyal ve kültürel hayata renk ve neşe katmaya devam ediyor herhalde, değil mi?
Evet, evet, kesinlikle öyle. Türk toplumunun birbiriyle tanışması, kaynaşması, birlik ve beraberliği açısından Türk kültürünün en zengin ve en mutena örneklerini başta çocuklarımız, gençlerimiz olmak üzere 7'den 70'e bütün fertlerimizin talimine, öğrenmesine ve tedrisine yönelik güzel bir kampanya ve yalnızca bizim vatandaş ve soydaşlarımızdan değil, farklı milletlerden ve Alman dostlarımızdan da yoğun bir talep alıyoruz, yoğun bir iştirak alıyoruz. Gerçekten Almanya'nın bu renkli, sosyal, kültürel, sanatsal hayatına farklı bir fon kattı bu kampanya. Özellikle bizim vatandaşlarımız nezdinde bir yaşam neşesi vermeye başladı ve veriyor diyebilirim rahatlıkla.
Evet. Peki efendim, bir de 7 Mayıs Cumartesi günü saat 13'te Konstanz'da Avrupa çapında ödüllü geleneksel Türk tatlı yarışması yapılacakmış. Bununla ilgili neler paylaşacağız dinleyicilerimizle?
Evet, bu ödüllü, yani hem para ödülü var hem de resmi berat takdimli bir yarışma. Birinci, ikinci ve üçüncü olan tatlı sahiplerine, tatlılarımızı yapan hanımefendilere, tabii beyefendiler de katılabilir. Para ödülü veriyoruz ve resmi bir berat takdimi de, belge takdimi de yapıyoruz. Tabii bu Avrupa çapında. Konstanz, Almanya'nın, Avrupa'nın en turistik kentlerinden birisi. Çok tanınan, popüler bir yerleşim yeri. İsviçre, Fransa'ya da çok yakın. O münasebetle Avrupa çapında yapıyoruz bu yarışmayı. Ve başta Türk kadınlarının, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk kadınlarının yoğun ve heyecanlı bekleyişleri yeni saymaya devam ediyor. Tabii buradaki amacımız bizim, müsaadenizle anlatmaya devam edebilirim değil mi?
Estağfurullah, tabii buyurun efendim.
Buradaki gayemiz şu: Türk toplumunun birliğini, kaynaşmasını, beraberliğini sağlamak ve tabii ki Türk tatlı sanatlarının ve büyük Türk kültürünün en mutena örneklerini geniş kitlelere, entegrasyon adı altında da Almanlara, Fransızlara, İsviçrelilere tanıtmak. Yani Türk kültürünün, Türk mutfağının, Türk tatlısının ne kadar zengin olduğunu, dünyanın en zengin mutfağının ve tatlı segmenti üzerinde de gerçekten çok başarılı bir mutfak olduğunu göstermek istiyoruz. Malumunuz, her alanda olduğu gibi hususiyetle mutfakta kendine duyduğu güvenle hep bir adım önde Türk kadını ve dünyanın en zengin mutfağının temsilcisi olması nedeniyle de yemek ve tatlılarımızın lezizliğiyle, güzelliğiyle ve Türk kadınının zekasının, özellikle mutfaktaki yaratıcılığıyla bütün Türk kadınlarını yarışmamıza bekliyoruz. Ve Avrupa'da insanlarımızla el ele, Alman, İsviçreli, Fransız dostlarımızla el ele birlikte mutlu, eğlenceli ve Türk tatlı sanatında, Türk mutfağında böyle modernizasyon yeniliklere doğru güzel bir etkinlik ve güçlü adımlarla yürüyoruz bu kültür faaliyetleriyle.
Evet, size o zaman bu yürüyüş yolunda kolaylıklar, başarılar diliyoruz efendim. Haydi Türkçe Konuş Benimle kampanyanın bitiminde ve Geleneksel Türk Tatlı Yarışması'nın sonucunda yine birlikte olmayı da dileriz. Sonuçları ve kampanyanın sonuçlarını da yine dinleyicilerimizle paylaşmak, dinleyicilerimize aktarmak üzere. Sayın Gürkan Avcı, çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoşçakalın.
Ben çok teşekkür ediyorum ve bütün kadınlarımızı bu güzel, neşeli, içinde müzik gösterileri ve görsel sunumlar olan bu güzel yarışmamıza davet ediyorum. 7 Mayıs'ta Konstanz'da saat 13'te hepsini sevgiyle, muhabbetle bekliyorum inşallah.
Teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Sayın Gürkan Avcı telefon konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Dünden kalanlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Seslerinde Dünden Kalanlar köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, merhabalar.
Evet, bugün artık yeni yeni konuşmaya başladığımız bir kuşatmadan söz edeceğiz. Çünkü eskiden çok fazla adı bilinmiyordu. Çok fazla üzerinde
aslında
konuşmuyordu.
Türk Silahlı Kuvvetleri uzun bir süre hani NATO'ya girişimize kadar kutlamış ama tabii hani
ondan sonrası için.
Çünkü hani Türk askerinin büyük bir zaferlerinden bir tanesi.
Evet. Kut'ül Amare. Evet, Amare'de deniliyor. Evet, Amare'de deniliyor. Hangisi doğru hani sizden
öğrenelim.
Basına
bakınca çok farklı yazılımları, çok farklı ifadelerini görüyoruz. Kut'ül Amare diye görüyoruz ama hani bize kolay geldiği için Amare diye onu o şekilde.
Aslında iki meyle Amare. Evet. Şimdi İngilizlerin tarih boyunca maruz kaldığı en uzun kuşatma değil mi? Kuşatmanın başlamasından mı başlayalım? Daha biraz öncesine mi gitmemiz gerekiyor? Oradan başlayalım. Buyurun o zaman söz sizde.
Birinci Dünya Savaşı başlar başlamaz zaten hani İngilizler de Osmanlı'ya savaş ilan ederek bu bölgede çünkü bir takım çıkarları da var. Evet. Özellikle burada baktığımız zaman bir kere özellikle burada bulunan kendi çıkarlarına uygun düşecek şekilde petrol bölgeleri var. Bir takım çıkarları var burada. O yüzden burayı bir kere kendi kontrolleri altında tutmak istiyorlar sürekli. Yani bu Orta Doğu bölgesini, Irak ve İran bölgesini. Dolayısıyla hem bu kendi çıkarları açısından burası önemli onlar için bir. İkincisi de aynı zamanda da şimdi savaş noktasında Almanları zayıflatmak, Osmanlı'yı zayıflatmak da önemli. Bu bölgedeki azınlıkları, Arapları, aşiretleri ayaklandırarak Osmanlı'ya karşı Osmanlı'yı bir güç durumda bırakmak ve dolayısıyla kendi tarafına bir çıkar sağlamak. Diğer taraftan baktığımız zaman hilafet makamını zayıflatmak Araplar nezdinde bununla ilgili propagandalara devam
belki
ediyorlar.
Belki biraz da hedef İstanbul.
Yani evet aslına bakarsanız tabii bir hasta adam diye bakıldığı için bir zaten paylaşım süreci. Yani neresinden ne koparılabilirse ama onlar bu bölgeyi gerçekten istedikleri için bu anlamda baktığımızda gerçekten çok çıkarlarının olduğu bir bölge ve dolayısıyla hemen bu bölgede çıkarma yapmaya başlıyorlar. Öncelikle 6 Kasım 1914'te Fava çıkarma yapıyorlar. Daha sonrasında bakıyoruz Basra'ya ilerleyerek şehri işgal ediyorlar 22 Kasım'da. Bu arada Osmanlı'da Cihad-ı Ekber ilan ederek oradaki Arapları, Müslümanları yani tüm Müslümanları Cihad-ı Ekber dediğimiz zaman yani sadece Türkleri değil tüm Osmanlı tebasını bu savaşta bu güçlere karşı koymaya davet ediyor. Bu şekilde bir Cihad-ı Ekber fetvası yayınlıyor. Bunun karşısında da işte onların da tabii aşiretleri bölme, kendi taraflarına çekme, özellikle bu Arap aşiretlerini böyle çabaları var o bölgede. Diğer taraftan Almanların bu bölgeye girmesini engellemeye çalışmak adına da orada güçlü olmaya çalışıyorlar. Yani birden fazla onların bu bölgede hareketlerini arttırma ve bu şekilde bir kuşatmaya, böyle bir çatışmaya girme sebepleri var. Bu yüzden devam ediyorlar işte bu anlamda Bağdat'a doğru gitmek için hani Basra'nın Bağdat'ın kontrolünü ellerine geçirmek için 9 Aralık 1914'te de Kurna'yı ele geçiriyorlar. Gene orada o hat üzerine bir bölge diyelim. Ve böylece Şattül Arap bölgesine hakim olmuş oluyorlar yani o bölgede.
Peki bu arada Irak'taki İngiliz ordusunda bulunan Hintlilerin savaşın başından Kut'ül Amare kuşatmasına kadar olan ki tutumu nedir?
Yani ilk başta tabii ki onlar bu anlamda bakıldığında mesela hani en azından şunu söyleyebiliriz. Selman-ı Pak dediğimiz bölge dönüm noktası hani buradaki bu zaferin dönüm noktalarından bir tanesi. Selman-ı Farisi'nin memleketi mesela. Şimdi Selman-ı Farisi'nin memleketi olduğunu bilseler belki o bölgede bu ruhtan dolayı böyle bir ruhtan dolayı belki savaşmayacaklar bile. O yüzden hani antik dönemdeki ismini falan kullanarak böyle bu şekilde iknaya çalışıyorlar. Diğer taraftan tabii Osmanlı da boş durmuyor. Onların bu hareketlerini orada hem Müslümanlara, Hint Müslümanlarına hem Arap aşiretlerine karşı böyle bölme çabaları olduğunu, hilafeti zayıflatma çabaları olduğunu bildikleri için onlar da beyannameler, bir takım çalışmalar yaparak kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar. Kimisi bu beyannamelerin de başarılı oluyor nitekim bir kısmı geçiyor Osmanlı tarafına. Yani hani ilk başta böyle bir bilinç yokken yavaş yavaş Osmanlı'nın bu çalışmaları orada etkili oluyor ve onlar da bir kısmı taraf değiştiriyorlar. Bu anlamda bakıldığında. Bu gelişmeler olurken teşkilatı mahsusanın başında başında bulunan Süleyman Askeri Bey buraya Irak ve havalesi genel kumandan olarak tayin ediliyor. Hemen kendisi bu İngilizlerin saldırılarına karşı bir saldırı geliştirerek taarruz başlatıyor Osmancık taburuyla ve ilk başta başarılı da oluyor bu anlamda. Rota civarında İngilizlerin ilerleyişini durduruyor. Fakat daha sonra Şuayb'ye bölgesinde tekrar İngilizler bir taarruzda bulunuyorlar. Burada yeniliyor kendisi. Hı hı. Burada yenilince bu yenilgiyi kaldıramıyor ve intihar ediyor. Çünkü hani kendisi de aslına bakarsanız böyle bir cephe savaşında savaşmış bir kumandan değil. Yani bu anlamda bir arka planı yok. Böyle bir başarısı yok. Hani çok fazla başarısı olmadığı için de burada kendine yediremiyor bu yenilgiyi.
Evet, aslında İngilizlerin Çanakkale'den sonra Osmanlı İmparatorluğu'na ikinci kez mağlup oluşları,
evet, evet,
değil mi?
Evet, evet, evet. Yani gerçekten epey bir kayıpları oluyor. Ondan sonra buraya 20 Nisan 1915'te Nurettin Bey, ki gerçekten iyi kumandanlardan bir tanesi, hakkını teslim etmek lazım. İyi kumandanlardan bir tanesi. Onun zaten bu dönüm noktası dediğimiz işte Selmanlı Pak'a çekmesiyle orduyu burada bir kritik nokta gerçekleşiyor. Daha sonra bu mağlubiyet madem oldu Şuayb'de diye İngilizler hemen bir atağa geçiyorlar. Ammare ve Nasriye'ye ilerliyorlar burada. Ve daha sonra 26-28 Eylül arasında da Kutül Amare ve Bağdat'a doğru ilerlemek için şiddetli bir çarpışmaya girişiyorlar.
Evet.
Burada aslında Kutül Amare'de bir çarpışmaya devam edebilirler. Ancak burada işte Nurettin Bey görüyor bu durumu ve orada çatışmaya devam etmek yerine Selmanlı Pak'a çekilme emri veriyor orduya. Kritik, evet, stratejik bir karar veriyor. İşte bu stratejik karar yaklaşık 3 ay sonra Selmanlı Pak muharebesiyle birlikte başlayacak olan Kut kuşatmasına hani gidecek sürecin ilk başlangıcı. O noktada baktığımızda 29 Eylül'de Kutül Amare İngilizler tarafından kuşatılmış gibi görünüyor ama daha sonrasında dediğimiz gibi bize doğru olayın boyutu değişecek. Bu arada gene işte Nurettin Paşa dediğim gibi sürekli çatışmak ve bir anlamda birkaç kez Kut Kalesi'ni kuşatmak ve İngilizleri sıkıştırarak burada saldırıyla sıkıştırarak süreci tamamlamak istiyor. Golz Paşa ise Alman von der Golz Paşa atanıyor buraya. Golz Paşa ise açlıkla orada zaten hani sıkıştılar, arka taraf nehir, tek bir şey tarafı var, bu şekilde köprü yok, hani açlıktan bir şekilde sıkıntıya girecekler, İngilizlere yardım gelme noktasında da bir sıkıntı oluyor ve böylece açlıkla onları ele geçirebileceklerini düşünüyor. Oysa hani bu anlamda baktığımızda saldırıyla daha sonrasında ele geçirildiğini görüyoruz. Bir de bir taraftan biraz önce bahsettiğiniz hani o işte hani nasıl Müslümanların tutumu diye. Bir taraf İbni Suud tarafı mesela İngiliz taraftarı, diğer taraftan İbni Reşit taraftarları var. Onlar da Osmanlı taraftarı. Bu da bir taraftan Osmanlı'nın işini güçleştiriyor. Yani orada da bir birlik olunamadığı için bir de bir taraftan onları ikna etmeye çalışıyor. Çünkü bazı yerlerde hiç savaşmadan İngilizler ele geçiriyorlar bazı yerleri. Direkt aşiret reisleriyle anlaşarak orada kendi taraftarı olan reislerle anlaşarak çıkarlar geriye. Yani baktığımız zaman tabii böyle bir tutum da var. Enver Paşa'nın orada onlara özellikle İbni Suud'a mesela hani gelin böyle bir büyük savaşla karşı karşıyayız, devleti düşürdüğünüz durum dışarıdan bakıldığında hani güzel bir durum değil, hep beraber savaşalım diye böyle özellikle tavsiyeleri var onlara ama
arabulucu durumunda gibi bir,
evet,
sanki
evet, bu şekilde böyle bir durumla da karşılaşıyoruz.
Evet.
Daha sonra gene devam ediyor tabii ki. İngilizler Aziziye'yi ele geçiriyorlar. Daha sonra işte Selmanlı Pak'a çekilmiş olan Türk kuvvetlerinin üzerine saldırıyorlar orayı ele geçirmek için. Ve böylece burada 25 Kasım 1915'te de şiddetli çarpışmalar başlıyor Selmanlı Pak'ta. Fakat tabii buna karşılık
olması savaş koşullarını aslında ağırlaştırıyor herhalde,
evet,
birazcık,
evet,
değil,
evet,
mi?
Evet. Burada bir anlamda kahramanca mücadele eden Nurettin Paşa işte İngilizlere karşı bu Selmanlı Pak muharebesinde gerçekten İngilizleri geri çekilmek, zorunda bırakıyor ki evet. İngiliz generali Townsend bile hayrete düşüyor. Çünkü Türklerden böyle bir hani çok da fazla güç olmamasına rağmen orada böyle bir güçlü kahramanca mücadele karşısında o da şaşırıyor. Hı hı. Ve gerçekten geri çekilmek zorunda kalıyorlar. 3 Aralık'ta da kendilerini işte Kutulu Amare Kalesi'ne geri çekilerek oraya kapatıyorlar ve böylece kut kuşatması, Türklerin kut kuşatması da başlamış oluyor. Yani o geri çekilme, Selmanlı Park'ta ki geri çekilme Kutulu Amare Kalesi'ne bizim orada onları sıkıştırmamıza ve savaşı bu anlamda onları çevirerek, kuşatarak savaşı kazanmamıza neden olacak.
Peki Hintlilerin durumu ne? Bu arada onların durumu da kötüleşmiş oluyor iyice, değil mi?
Evet.
Peki kuşatmanın sonuna gelelim isterseniz. Süremizin de sonuna geliyoruz çünkü.
Hani bu arada baktığımızda hani Nurettin Bey görevden alınıyor. Halil Bey geliyor. Halil Bey de sonradan Kut soyadını alacak. Evet. Aynı şekilde havadan karadan yoğun bir şekilde İngilizler top atışı yaparak Osmanlı mevzilerini düşürmeye çalışıyorlar. Fakat hani biz ne kadar şehit de vermiş olsak gene Ali İhsan Bey kumandasındaki birlikler, Ali İhsan Bey de daha sonrasında Sabis civarında İngilizlerle şiddetli bir muharebeye tutuştuğu için Sabis soyadını alıyor. Bu muharebede Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa giren aşiret birliklerin işte o kazandığımız bu beyannamelerle onların arasında bu Enver Paşa'nın onlara bu tavsiyeleriyle kazandığımız Osmanlı aşiretlerinin desteğiyle burada yeniliyor düşman ve evet. İyiden iyiye sıkıntıya düşüyor. Bu arada Halil Bey'e para teklifinde bulunuyorlar. Hani şu kadar para verelim, bu kadar para verelim, bizim çekilmemize, bizim gitmemize izin verin diye. Halil Paşa'nın söylediği şey şu: vereceğim tek cevap silahımdan çıkacak tek bir kelime olurdu. Yani hani kesinlikle kabul etmiyor. Bütün bu müzakereler sonuçsuz kalınca dolayısıyla teslim olmasını istiyor Halil Paşa. Böylece 29 Nisan günü, işte bugün konuştuğumuz gün, evet. Osmanlı karargahında teslim protokolünü imzalıyorlar. Böylece gerçekten karşı karşıya kaldıkları çok ciddi bir yenilgi.
Evet. Peki yankıları ne oluyor dünyada?
Tabii basınlarda, iki tarafın basınında da çok ciddi yer alıyor ama daha sonrasında İngilizler tabii bunu çok fazla dillendirmeden, böyle neredeyse unutturacak şekilde davranarak her iki tarafta da böyle bir tutum izliyorlar. Çünkü gerçekten Çanakkale'den sonra itibarlarını dünya basınında düşürecek bir tavır. Mesela özellikle böyle aslanın hani yenildiği, tekmelendiği, evet. karikatürler çiziliyor mesela ki onlar için çok ağır tabii. Hani bir aslan, evet. olarak gördükleri için kendilerini.
Evet.
Dolayısıyla hani çok bu anlamda itibarlarını sarsıcı bir şey.
İkinci kez bir mağlubiyet tabii,
evet,
ki.
Evet, evet. İkinci kez bir mağlubiyet bu anlamda. Yani böyle bir bakarsanız parayla satın alma noktasına gelecek kadar hani sterlinler, 1 milyon sterlinler falan teklif ediliyor. Bakarsanız itibarı kurtarmak için son ellerinden gelen ne varsa bu anlamda yapıyorlar ama tabii Mondros mütarekesiyle buradaki durumlar tabii ki sonrasında değişiyor. Ha bakarsanız Osmanlı'nın çıktığı yerlerde hala o anlamda baktığımızda bir istikrarsızlık, hala tam olarak oturmamış bir düzen görüyoruz. Hani Osmanlı çıkmıştır oralardan, çıkarılmıştır veya ama bir türlü de bir düzen, sağlıklı bir düzen kurulamamıştır bu anlamda baktığımızda, Orta Doğu anlamında. Çünkü hani bu devletlerin çıkarları orada hala bitmedi, hala devam ediyor. Dolayısıyla karışıklık da bu bölgelerde hala devam ediyor. Umarız Orta Doğu'da, yakın çevremizde olan bu karışıklıklar en kısa sürede düzelir.
Evet, umarız öyle olsun.
Girer. Ama bütün bu komutanları, bu değerli komutanları da hepsini, hakka yürümüş olan bütün bu komutanlarımızı da gene rahmet ve minnetle, şükranla anıyoruz.
Anıyoruz. Kendine. Ve böylece Kutul Amare kuşatmasını da dinleyicilerimizle hatırlayarak paylaştık. O günleri anlatarak. Çok teşekkir ediyoruz.
Ben
bugün de bizlerle
ediyorum.
Birlikte olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Haftaya yine birlikte olacağız. Dünden Kalanlar köşemizde. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Gül'ün Karabağ'dı konuğumuz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ki kendisine. Ve sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugün de bu haftada bizlerle birlikte olduğunuz için bugünlük bu haftalık bu kadar diyoruz. Program yapımcılarınız Gülşen Ayvaz, Didem Öztaşbaşı, Şule Özçakır, kumanda masasında Recep Özden vardı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Pazartesi günü Türkiye'de saatler 15'i gösterdiğinde haberlerin hemen ardından bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. İyi hafta sonları. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Yalama yürüyorum. Ben buraya, suya dayanıklı cam.